Ayrım 34, sayfa 368, son eser, James Clavell. Ertesi gün bir uçak kampın üzerinde vızıldadı. Karnı açıldı, bir yardım torbası düştü. Ardından başka çantalar, bir kısmı da kampın içine düşmüştü. Dışarıya düşenleri kimse gidip aramadı. Kimse Changi'deki güvenli havadan çıkmak istemiyordu. Bu da bir tuzak olabilirdi. Yine sinekler uçuşuyordu, birkaç kişi öldü yine. Bir gün daha sonra tepelerinde uçaklar daha sık uçuşmaya başladı. Bir albay komutasında bir yığın sağlıklı görünüşlü subay geldi kampa. Ardından da bir yığın kamyon, doktorlar, ilaçlar, ağızlarında purolarla iri yapılı adamlar. Kampın içine daldıkları gibi Amerikalıları yakaladılar. Onları iğneler, ilaçlar, vitaminlerle bombardıman ettiler. Kilolarla meyve suyu içirdiler. Paketlerle sigara, puro ikram ettiler. Onları candan kucakladılar. Kahraman çocuklar. Sonra onları neredeyse kucaklarına alarak Changi'nin kapısında beklemekte olan kamyonlara götürdüler. Peter Marlowe şaşkınlıkla izliyordu olanları. Hayretle onlar kahraman değil ki diye düşündü. Biz de değiliz, biz kaybettik, biz savaşı kaybetmiştik, tutsak olduk. Biz kahraman değiliz, değiliz. Aklı karışık düşünürken kralı gördü, arkadaşı. Günlerdir onunla konuşmak için fırsat kolluyordu. Ama her yakalayışında sonra diyordu, şimdi işim var diyordu. Bir türlü fırsat olmamıştı. Arkadaşına son kez selam vermek için Amerikalıların gidişini izlemeye başladı. İzleyenler arasında Gray de vardı. Forsyth kapının yanında duruyordu. Yorgundu yine, listeyi uzattı. Amerikan subayına liste sizde kalsın dedi. Adamlarınız rütbe ve sınıflarına göre sıralanmıştır. Amerikalı sizinkiler ne zaman geliyor diye sordu. Birkaç güne kadar. Amerikalı albay çevresine bakındı, omuzlarını silkti. Biraz yararınız dokundu bunlara. Onlar gelene dek hiç olmazsa. Sizde fazla ilaç var mı? Tabii, bir uçak dolusu ilaç getirdik. Bizim çocuklar yola çıksınlar, ilaçları jiplere yükler getiririm. Sizinkiler gelene dek bir doktorla iki hasta bakıcı bırakırım. Teşekkürler. Forsyth yüzünü avuçları içine aldı, yorgunluğunu atmaya çalıştı. İlaçlar yararlı olacak. İmzalarım ilaçlar için.
İmzaya gerek yok. İlaç istiyorsunuz alırsınız. Boşuna getirmedik bunları.
Geri döndü. Tamam çavuş, onları kamyonlara yerleştir artık. Yürüyüp jipin yanına gitti. Ne haber doktor? Bir sedye yükleniyordu. Amerika'ya gidecek tabii dedi doktor. Sedyede baygın yatan şekli göstererek. Ama aklını burada bırakacak. Artık hiçbir zaman da geri gelmeyecek aklı. Albay yorgun bir tavırla orospu çocuğu dedi, elindeki listede Max'ın adının yanına bir çarpı işareti koydu. Peter Marlowe hüzün içinde seyrediyordu onları. Kamyonlara daha da yaklaşıp Amerikalılara baktı. Tex, Dino, Byron, Jones, Brough hepsi sağlıklı, neşeli, kendi aralarında konuşup gülüyorlardı. Ama krala kimse bakmıyordu, yapayalnızdı o. Aralarında o yokmuş gibi davranıyorlardı. Kamyonun yanında ağzında sigarasıyla bir çavuş duruyordu. ''Haydi binin kamyona!'' diye bağırdı. Kral en sondaydı. ''Çavuş, Allah aşkına binin şu merete!'' diye tekrar bağırdı. Sonra sabırsızlıkla ağzından sigarayı attı, krala bağırdı. ''Sen onbaşı, kıçını kaldır da bin şunu artık!'' Kral silkinip baktı. ''Evet çavuş, tamam, biniyorum.'' Kamyona çıktı. Herkes otururken o ayakta durdu. Çevresindekiler heyecanla aralarında konuşuyorlardı ama onunla konuşmadı kimse. Kimse farkında değildi onun. Kamyonun bir köşesine yaslandı, sonra kamyon hareket etti. Peşinden koca bir toz bulutu bırakarak Changi'den uzaklaştı. Peter Marlowe son dakikaya kadar hiç olmasa el sallayabilmek için umutla bakmıştı krala. Hatta kamyonun peşinden koşmuştu. Ama kral başını çevirmedi, geriye hiç bakmadı. Birden Peter Marlowe çok ama çok yalnız hissetti kendini. Gray keyifle seyretmeye değerdi dedi. Peter Marlowe ona döndü. Sana bir şey yapmadan çekip git buradan.
Böyle gittiğini görmek iyi oldu. Sen onbaşı kıçını kaldır. Bir harikaydı.
Gray'in gözleri parlamıştı. Kahrolası değersiz herif yerini buldu dedi. Peter Marlowe olduğu gibi hatırlayacaktı kralı. Tamam, çavuş diyen kral değildi, başka bir adamdı o. Changi'nin bağrından zorla sökülmüş, alınmış bir başka adam. Grey Kasten hırsızın biriydi o diye ekledi. Peter Marlowe sol yumruğunu sıktı. Sana söylemiştim önceden dedi ve yumruğu Grey'in suratında patladı. Grey düştüğü yerden kalkıp Peter Marlowe'un üzerine saldırdı. İki adam birbirlerine iyice girmişlerdi ki Forsyth yanlarında beliriverdi. Kesin diye emretti. Ne diye dövüşüyorsunuz? Peter Marlowe bir şey yok dedi. Grey kolunu Forsyth'tan kurtarmaya çalıştı. Çekilin üzerimden. İkinizden biri bela çıkaracak olursa merkeze rapor ederim. Sonra şaşkınlıkla birinin yüzbaşı, ötekinin teğmen olduğunu gördü. Kendinizden utanın. Adi askerler gibi dövüşüyorsunuz. Çekilin gidin önümden. Savaş bitti. Siz hala aynı yoldasınız. Grey son kez baktı Peter Marlowe'a. Bitti. Öyle mi dedi, gitti. Aranızda ne var? Peter Marlowe ardındaki toz bulutu hala görünen kamyonu görebilmek için gözlerini kısmıştı. Anlamazsınız dedi. O da arkasını dönüp gitti. Forsyth başını salladı. Haklıydı. Onları anlaması olanaksızdı. İki gün sonra başka Amerikalılar geldi ve gerçek bir Amerikan generali. Kraliçe gibiydi adeta. Çevresinde fotoğrafçılar, gazeteciler dönüp duruyorlar, poz poz resim çekiyorlardı. Generali kamp komutanının kulübesine götürdüler. Mac, Larkin ve Peter Marlowe'un da oraya gitmesi emredildi. General radyonun kulaklığını kulağına götürdü, dinliyormuş gibi yaptı. Öyle kalın general, bir poz daha general. Peter Marlowe'a öne eğilip radyoyu generale izah ediyormuş gibi yapmasını söylediler. Öyle değil, yüzünüzü görelim. Tamam, Sam, ışık, böyle iyi. O gece sonuncu en müthiş korku Changi'nin kemiklerine işliyordu, yarın korkusu. Artık tüm Changi savaşın bittiğini biliyordu. Gelecekle yüz yüzeydiler. Changi'nin dışında bir gelecek. Gelecek çok yakındı artık. Gelecek şimdi olmuştu. Müttefik kuvvetleri Singapur'a varmışlardı. Changi'ye yeni yabancılar akın etti ve o zaman sorgular başladı. Adın, sınıfın, seri numaran, birliğin, rütben. Nerede savaşıyordun? Kimler öldü? Süngülendiğini kimse gördü mü? Hiç kimse mi? Olanaksız. Düşün, kafanı çalıştır. Kaç kişi öldü, gemide mi? 3, 4, 5. Neden? Kim vardı başka? Birliğinden kimler kaldı? 10 mu? Peki ötekiler nasıl öldü? Evet, ayrıntılar. Demek onları süngülenirken gördün. Ana yol üzerinde. Evet, biliyoruz bunu. Neler ekleyebilirsin? Ne kadar yiyecek veriliyordu? Ameliyatı uyuşturarak mı yaptılar? Ya. Ve sorularla birlikte dışarıdan gelen yabancıların da Changi hakkında düşündükleri fısıldaşmalar halinde duyuluyordu. Adamı gördün mü? Tanrım, imkansız, herkesin önünde çıplak dolaşıyor. Hey, şuna bak, herkesin önünde çömelip yaptı. Aman tanrım, kağıt da kullanmıyor, su kullanıyor. Elleriyle yıkıyor. Vay canına, hepsi öyle. Şu yatağın pisliğine bak tanrım, her yanı tahta kurusu kaynıyor. Hayvandan beter yaşamış zavallılar. Akıl hastanesi gibi. Japonlar onları bu hale getirmişler ki kaçamasınlar, ayaklanmasınlar. Artık doğruyu yanlıştan ayıramıyorlar. Şunlara bakın ya, ekmekle patates veriyoruz, yine pilav istiyorlar. Bir an önce gemiye gitmeliyiz, bu insanlar normalleşmeli. Hay Allah, bu hemşireler de ortada dolaşmasalar. Heriflerin kızlara bakışı korkunç. Sorular ve düşüncelerle birlikte bazı cevaplar da getirmişlerdi yabancılar. Oh, hava temini Marlowe. Evet, telgrafınıza cevap geldi. Yüzbaşı Marlowe mu? Korkarım babanız vefat etmiş teğmen. Eylül 1943, üzgünüm. Evet, sonra? Yüzbaşı Spence, evet, sizin için bir yığın mektup var. Nöbetçi kulübesinden alabilirsiniz. Karınız ve çocuğunuz Londra'da bir hava hücumu sırasında maalesef ölmüş. Bu yıl Ocak ayında. Üzgünüm. Evet, sonraki? Yarbay Jones, evet efendim. Yarın ilk partiyle gidiyorsunuz.
Tüm yüksek rütbeli subaylar gidecek bon voyage.
Binbaşı McCoy, evet, karınızla oğlunuzu soruyordunuz. Evet, bindikleri geminin 1942 Şubat'ında batmış olduğunu haber aldık, o kadar. Gemiden kurtulanlar olduğu hakkında söylentiler duyuldu. Ama bilmiyoruz tabii. Sabırlı olacaksınız binbaşı.
Evet, sonra?
Oh, Albay Smedley Taylor.
Üzgünüm efendim, haberler kötü. Karınız bir hava hücumunda ölmüş 2 yıl önce. Küçük oğlunuz P.R. Smedley Taylor ise 1944'te Almanya üzerinde uçarken kaybolmuş. Öteki oğlunuz John ise halen Berlin'de işgal kuvvetleriyle. İşte adresi.
Rütbesi mi?
Yarbay efendim.
Albay Larkin?
Oh, Avustralyalılar başka tarafa.
Evet, sonra?
Yüzbaşı Gray. Oh şey, zor bir konu yüzbaşım. Anlarsınız herhalde. 1942'de kaybolduğunuz bildirilmiş. Bu yüzden de karınız başkasıyla evlenmiş. Adresi şurada, buyurun.
Yüzbaşı Evert.
Oh tamam, Malaya Birliği. Karınız ve 3 çocuğunuzun sağ olduğunu memnuniyetle söyleyebilirim. Singapur'da Chao San kampındalar.
Evet, bugün öğleden sonra sizi oraya götürürüz efendim.
2 mi?
Bilmiyorum. Raporda 2 değil 3 çocuk yazıyor. Belki de yanlışlık olmuştur.
Herkes yüzmeye gitmek istiyordu artık. Ama dışarı çıkmak yine de birçoğunu çok korkutuyordu. Çıkanlar bir an önce dönmek istiyor, içeri girince de rahatlıyorlardı. Şan da yüzmeye gitti. Herkesle birlikte kumsalda yürürken elinde bohça gibi bir şey vardı. Adamlar ona bakıp gülüyor, alay ediyorlardı.
Şırfıntı!
Serseri!
Sapık herif!
O biçim! Şan kumsalda hızlı hızlı yürüyerek gürültüden uzaklaştı. Sakin bir yer bulana dek yürüdü, şortunu çıkardı, bir eteklik giydi. Sonra sütyen, ipek çoraplar, güzel bir bluz. Saçlarını taradı, makyaj yaptı. Dikkatle, yavaş yavaş. Sonra güzel bir kadın olup doğruldu. Uzun topuklu ayakkabılarını giyip denize doğru yürüdü. Deniz kucakladı onu. Uykusunu rahatlattı. Sonra nice zaman sonra gövdesini, giysilerini, her şeyini alıp ruhunu da rahatlattı. Bir binbaşı Peter Marlowe'un kulübesinin tam eşiğinde duruyordu. Gözleri Peter Marlowe'a takıldı.
Peter Marlowe, ne halt etmeye bakıyorsun öyle diye haykırdı.
Benimle böyle konuşamazsın, ben binbaşıyım ve...
İsa bile olsam vız gelir, defol buradan,
defol diyorum.
Binbaşı gözleri yerinden uğramış, yüzünden terler süzülerek bağırdı.
Hazır ol! Seni savaş divanına vereceğim. Kendinden utanmalısın. Eteklik giymiş.
Sarong bunun adı.
Eteklik. Yarı çıplak sırtında bir eteklik dolaşıyorsun. Sizler ne bulduysanız giymişsiniz. Neyse ki biz biliyoruz giyemeyeceğinizi ve bunu size öğreteceğiz.
Peter Marlowe yanındaki bıçağı kaptığı gibi kapıya atladı. Bıçağın ucunu binbaşının çenesine dayadı.
Defol buradan yoksa keserim gırtlağını.
Binbaşı mosmor olmuştu, zor kaçtı kulübeden.
Phil, boş ver Peter diye mırıldandı, başımızı derde sokacaksın.
Ne diye bakıyorlar bize öyle?
Allah kahretsin, neden diye bağırdı Peter Marlowe.
Ama kimse cevap vermedi. Kolunda kızıl haç bandıyla bir doktor girdi kulübeye. Doktor bir sigara yaktı, yataklardan birinin üzerine oturdu. Oturur oturmaz da pişman oldu. Tüm yatakların mikrop içinde olduğunu biliyordu ama onlara yardım etmek istiyordu.
Size anlatmaya çalışacağım dedi yavaşça. Siz tahammül edilemez bir şeye dayandınız ve sürdürülmesi olanaksız bir yaşamı sürdürdünüz. Yürüyen iskeletler gibisiniz hepiniz. Yüzünüzde, gözlerinizde başka bir şey görünmüyor.
Durdu biraz.
Öyle bir bakışınız var ki anlatması zor diye mırıldandı. Korku diyemem ama vahşi bir bakış. Hepinizde aynı ifade var ve tüm kurallar ölmüş olmanız gerektiğini gösterirken siz yaşıyorsunuz. Neden ölmediğinizi, nasıl yaşayabildiğinizi bilmiyoruz. Biz dışarıdan gelenler size bakıyoruz çünkü birçok yönden büyülüyorsunuz insanı.
Kafese konmuş hayvanlar gibi dedi Peter Marlowe.
Öyle de düşünebilirsiniz.
Tanrı adına yemin ediyorum bundan sonra bana maymun gözüyle bakan ilk herifi geberteceğim.
Doktor elini uzattı, avucunu açtı. Alın bu haplar iyi gelir.
Hapınızı filan istemiyorum, yalnız bırakın beni.
Peter Marlowe koşarak çıktı kulübeden.
Amerikan kulübesi bomboştu. Peter Marlowe kralın yatağına uzandı, ağladı.
Hoşça kal Peter dedi Larkin.
Hoşça kal albay.
Hoşça kal Mac.
İyi şanslar ahbap.
Haberleşelim. Larkin el sıkıştı ve Changi kapısına yürüdü. Kapıda son Avustralyalıları alıp götürmek için bekleyen kamyonlardan birine bindi. Oradan gemilere, sonra da evlerine. Larkin gözden kaybolunca Mac sen ne zaman gideceksin Peter diye sordu.
Yarın.
Ya sen?
Şimdi gidiyorum ama Singapur'da kalacağım. Nereye gideceğimi bilmeden neden geminin birine bineyim?
Duyduğuma göre Singapur'daki kamplardan birinde o gemiden kurtulan kadınlar varmış. Belki de onlardan biri bir şeyler bilir, bana ipucu verir. Belki de bulurum onları. Eskimiş, yaşlanmış görünüyordu ama güçlüydü, elini uzattı.
Selametle dedi.
Selametle.
Peki Mahlu?
Senderiz dedi. Peter Marlowe gözyaşlarının farkındaydı ama utanmıyordu. Mac de kendi gözyaşlarından utanmadı.
Her zaman Singapur Bankası aracılığıyla yazabilirsin bana dostum.
Yazacağım. İyi şanslar Mac.
Selametle.
Kampı ortadan bölen caddenin ortasında duruyordu Peter Marlowe. Mac'in tepeyi ağır ağır tırmanmasını izledi. Mac tepenin üzerinde durdu, dönüp el salladı. Peter Marlowe da el salladı. Sonra Mac kalabalığa karıştı, kayboldu. Şimdi Peter Marlowe iyice yalnızdı.
34. ayrımın sonu. Sayfa 377.